Merhabalar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Bugün tam takım buradayız. Hikmet Hanım, Süreya, Servet ve ben Matmazel Luna ile Fidro'nun tarihi için önemli olan bir filmi konuşacağız. Çünkü biz zamanında kitap kulübüyken bu Where the Crawdads Sing, Delia Owens'ın kitabını kendi aramızda okumuştuk. Ve bu filmin çıkacağı zaman da çok heyecanlanmıştık. Hatta böyle birkaç ay önce çıkan kitabın yazarıyla ilgili sansasyonel haberler aramızda bayağı bir mevzu olmuştu. Türkçe'ye bu film Kaya'nın şarkı söylediği yer diye çevriliyor.
O kadar kötü bir başlık.
Gerçekten öyle. Şimdi arkadaşlar, biz kitabı okuyup uzun uzun konuştuğumuz için öncelikle özete geçmeden önce şöyle kısaca filmi izlemek nasıl bir duyguydu, nasıl bir tecrübeydi onu paylaşmanızı rica edeceğim. Servet, başlamak ister misin?
İsterim. Dediğimiz gibi 2-3 yıl önce okuduğumuz bir kitaptı. Ondan sonra da Normal People dizisini izlemiştik. Oradaki başrolünde filme başrol olarak kastedildiğini. Kastetmek nedir ya? Kastedilmek, seçilmek. Böyle kastetmişler. Onu görünce çok heyecanlandım yani. Emin de olamadım yani, şimdi güzel olacak mı, burada olmayacak. Ünlü diye seçtiler ama olacak mı falan diye. Yarı endişeli, yarı heyecanlı bir bekleyişin sonunda film yayınlandı. Sinemalarda izleme fırsatı buldum. Ve o da hani Covid sonrası ilk defa sinemaya gidebildiğimiz bir zamana denk geldi. Onun da ayrıca bir tadı olmuş. Öyle yani, güzeldi, sevdik, beğendik. Sizin de tepkilerinizi merak ediyorum. Yani çünkü film bence güzeldi ama bir şeyler olmamıştı. Hani neler olmadığını beraber konuşup keşfetmek istiyorum.
Ay evet, özellikle mesela başrolün yakışıp yakışmadığını ayrıca sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü önce kitabını okuyup sonra filmini izleyince kafanda daha bir karakter oluşturuyorsun. Film onu ne kadar yansıtıyor, önemli bir fark oluyor. Ben de açıkçası filmi eşimle beraber izledim. Ben daha çok şey diye izledim. Yani hani bakalım nasıl hikayeyi anlatmışlar, filmde ne göstermişler gibi izledim. Ve onun tepkilerine daha çok baktım. Yani hani işte bu katil kim, işte şu mu falan diye böyle heyecanlanışını falan görünce hoşuma gitti yani. Hatta kitabı biz şöyle de anlatabiliriz. Kitap kulübüyken, daha hiçbir kayıt almıyorken önce yarısını izleyip bir buluşmuştuk böyle tahminlerimizi konuşmak için. Sonra da kitap bitince tekrar buluşmuştuk. Aa işte katil şu mu çıktı, bu mu çıktı falan filan diye. Böyle bizim için keyifli bir anısı var yani bu kitabın. Okuması da çok sürükleyici. Yani çok basit bir dili var. Hatta İngilizce okumak isterseniz hani İngilizcesi de çok rahat. Okuması da çok keyifliydi. Ama tabii üzerine konuşacağımız bazı open to question, yani böyle şey tartışmalı bazı meseleler var. Onlara girmeyi bekliyorum.
Ben de filmin ilk trailerını gördüğüm zaman aşırı heyecanlanmıştım ve galiba Mart ya da Nisan'da falan görmüştük. Daha filmin çıkmasına 4-5 ay vardı yani. Hani uzun zamandır bir filmi bu şekilde heyecanlı beklememiştim. Hani bu durmadan girdi mi, ne zaman girecek falan diye böyle bekleyerek şey yaptık. Sonra filmi izlemeye buradan bir arkadaşımla gittim. O kitabı okumamıştı galiba. O yüzden ne olacağını bilmiyordu. Biz şeyde, sinema salonunda böyle biz iki 30'larındaki kadın, Müslüman kadın böyle. Ve arkada da 3-4 tane beyaz 60 yaşlarında teyze vardı.
Ekip muazzam. Ekip muazzam.
6 günde gitmişti filmin.
Farklı şeyleri, popülasyonları bir araya getiren. Yani hani orada herkesin bu kitabı okuyup beğenip o yüzden o filme geldiğini görüyoruz. Ondan sonra çıktığımızda falan hatta o teyzelerle muhabbet etmiştik. Ah harika değil miydi falan filan. Öyle yani. Bence hakkını ver, yani ben açıkçası genel olarak filmin kitabın hakkını verdiğini düşünüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmadı pek çok açıdan. O yüzden hani normalde burada konuştuğumuz, yani içinde birkaç tane böyle şey var. Sosyal mevzu var ama çok daha light yani. Asıl olayı bu kitabın bence. Okuması çok keyifli çünkü hani page turner denen, yani ne olacak ne olacak diye seni böyle kitabı elinden bırakamaman üzerinden bir albenisi olan bir şey. Hani ne bileyim, Dan Brown kitapları nasıl, ne kadar tarih kitabı sayılabilirse bu da o kadar bence bir toplumsal hani şey eleştiri içeriyor ama etkili bir kitaptı. Sizlere de kitaptan bahsetmeyi ve tavsiye etmeyi, bu konuda heyecanlıyız açıkçası.
Biraz özet verelim mi?
Evet.
Filmi ver. İzlemeyecek olanlar için.
Hadi ver.
Sen
The Marsh Girl.
Luna şey yapmadı, yorum yapmadı.
Ya ben de kitabı çok beğenmiştim ve sanırım filmle ilgili en büyük zorluk, yani çeken içinde, izleyen içinde, kitabın okuma tecrübesi olay örgüsünden bağımsız olarak gerçekten çok etkili olduğu için, hani filmin bunu vermesi, işte kamera açısıdır, doğa sahneleridir, gerçekten bir ustalık gerektiriyordu. Hani bu konuda hayal kırıklığına da uğramadım ama kelimelerle yaşadığı şeyi insanın görüntüyle yaşaması çok farklı tecrübeler yani o konuda. Bir beklediğimden daha iyiydi ama yine de hep böyle bir yetişememiş gibi de hissettim. Film kitaba yetişememiş gibi hissettim. Yani şimdi Kitabın konusu şu. Kuzey Carolina'da bir bataklık içinde, çok büyük bir bataklık olan bir kasabada.
Bir dakika.
Buyurun.
Marş. Çok tartışmalı bir yere dokundun şu an. Bataklık evet. mı?
Ya,
zaten filme de böyle giriş yapıyor
ederim.
Ya.
İçinde bataklıklar olan büyük bir göl alanı düşünün. Böyle sazlıkların, büyük bir ekosistemin aslında olduğu. Göl gibi, insanların içinde kayıklarla midye avladığı, balık avladığı, ondan sonra değişik değişik bir şeyler çıkardığı ve aynı zamanda ulaşımlarını da sağladığı farklı işte kumsallar ya da ufak bu kayıklarının benzinini almak için vesaire uğradıkları limanlar vesaire. Buyurun.
Nereye benziyor biliyor musunuz? Bu Dawson's Creek'in çekildiği yer var ya.
Evet doğru.
Yani aklınızı canlandıramıyorsanız orayı hatırlayın yani. O Joey'nin Dawson'ın evine kayıkla gelişi falan. Tam olarak zaten oralarda geçiyor hikaye.
O zaman yorumlara Dawson's Creek izlemiş mi dinleyicilerimiz? Ben çok merak ettim şu an. Bizi paylaşabilirlerse çok memnun olurum. Kapa parantez. Burada yaşayan bir aile var. Aile 4 çocuklu bir aile. Ve baba alkolik, anne ressam ama hani bir aşk evliliği yapılmış. Yokluk içerisinde baba anneye şiddet uyguluyor. Ve önce anne gidiyor, sonra tek tek çocuklar babayla yaşamaya dayanamayıp gidiyorlar. En küçük kız çocuk hariç. Ve burada 7-8 yaşında bir şekilde. Önce babasının gözüne görünmeden hayatını bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Sonra bir şekilde onunla iletişim kurarak hayatta kalmaya çalışıyor. Kendi kendine midye toplayarak, satarak, işte annesinin kıyafetlerini kesip kendi kıyafet falan yapmaya çalışarak, hiçbir destek görmeden orada yaşarken babasının da gitmesiyle yalnız başına yaşayan, hani bana şeyi anımsattı biraz bu kayanın şeyini tasvir ederken, hani bu feral children diye bir fenomen var ya, yani böyle doğada işte bir şekilde işte bir hayvanı kaçırdığı veya mahsur kalmış bir çocuk, hiç insanlarla temas etmiyor. Tabii ki hani bu karakterimiz öyle değil ama vahşi bir hayvan gibi kendi kendine hayatta kalarak büyüyor bir şekilde. Adeta hani o bataklık kızı sanki bataklığın yetiştirdiği bir kız gibi. Dolayısıyla bu kızla ilgili sürekli böyle bu kız cadı mı, büyücü mü, pis mi, kokuyor mu, bilmem ne mi, güçleri mi var, ne yapıyor? Böyle abuk subuk şeyler, dedikoduların olduğu bir ortamda yaşamaya çalışıyor. Okula gitmeye çalışıyor. Okula dayanamıyor. İnsanların tavırlarına dayanamıyor. Bir yandan yardımlarla geçiniyor vesaire. Ve sonra biz bu kızın aslında kitapta bayağı bir hayat hikayesini dinliyoruz. Küçüklüğünü, büyüklüğünü vesaire. Bu arada kızın kaç yaşında? 25 yaşındayken mi oluyor bu? Bir cinayet olayı oluyor bu kasabada.
Yaşını hatırlamıyorum ben.
Ben de yaşını hatırlamıyorum ama yani bu son zamanlarda moda olduğunu söylediğimiz işte mahkeme dizileri, mahkeme filmleri var ya, aynı format yani. Aynı zamanda bir mahkeme var çünkü kadına tecavüz eden adamın öldüğünü görüyoruz. Aslında kitap da böyle başlıyor, film de böyle başlıyor. Sonra katil kim yani? Bu kız mı öldürdü, başkası mı öldürdü? Bu kızın üstüne suç atıyorlar çünkü kesin bu öldürmüştür diye. Bunu çözmeye çalışıyor bir yandan da flashbacklerle aslında. Kızın geçmişine gidiyoruz yani.
Burada cinayet de olmayabilir. Öyle bir olay var yani. Bu bir kaza mıydı, cinayet miydi? O da tam belli değil. Hani ana tansiyonu filmin bir jüri var ve bu jüri yıllarca bu kıza ön yargılı davranmış olan kasabanın halkından seçilmiş bir jüri. O yüzden hani kızı şimdiye kadar hep yargılamış ve ötekileştirilmiş insanların onu gerçekten adil bir şekilde bu suçu işleyip işlemediğini değerlendirip değerlendiremeyeceklerine dair. Ve kızın da şeysi zaten avukatı insanlara hep bunu söylemeye çalışıyor. Hani siz senelerdir bu kıza zulmettiniz. Şimdi sizin bu zulmünüzün diyetini ödeme vaktiniz. Şimdi bu yanlışınızdan dönme zamanınız falan gibi bir savunması var yani hani.
Peki o zaman ben bir soruyla açayım. Hatta iki soruyla açayım. Birbiriyle bağlantı kurmak isterseniz. Bir, başroldeki Kaya hakkında ne hissediyorsunuz? Yani size ne bileyim, size ne uyandırıyor? Sempati, acıma, empati neyse. Ve sizce bu kızla, yani bu kızın hayat hikayesiyle bu kitabın ana tansiyonu arasında nasıl bir şey? Yani hoşunuza gitti mi bu kitabın meselesi? Tam kitabı sevdik. Yani niye sevdiğimizi de biraz belki yani çok dili ile alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu hikayeyi alıp gerçekten mahvedebilecek bir sürü yazar bulabiliriz. Çünkü böyle hani böyle alıp uzaydan getirilmiş bir hikayesi yok aslında. Ne düşünüyorsunuz? Böyle biraz genel bir soru atayım size.
Ya şey konusunda haklısın. Daha demin dedin ya, kitabın üslubunu filme dönüştürmek kolay değil. Ama filmin çok avantajlı olduğu noktada geçtiği yer ve o gerçekten geçtiği yer sinematografik açıdan o kadar güzel yansıtılabilecek bir yer ki, ben işte eşimle giderken sinemaya şöyle düşünmüştüm. Hikayeyi muhtemelen sevmez ama North Carolina'da geçiyor. Muhtemelen çok Yani izlemesi, bakması çok keyifli olacaktır. O yüzden gidelim.
Bu arada Louisiana'da çekilmiş o sahneler aslında. Evet. Yani hikaye North Carolina'da geçiyor ama o güzel yerler Louisiana'da.
Ve benim kalbimi yakalayan nokta ve böyle olacağını da düşünüyordum. O yerlerde Georgia'nın kuzeyi, Carolina'lar falan. Bu İspanyol yosunu denilen bir şey var ağaçlardan sark.
Ay evet.
Aşığım.
O Savannah'ın çok güzel o.
Savannah'ın şeyi gerçekten landscape'i o. Ya çok seviyorum. Yani gerçekten hikayeyi boş ver. Ben bu filmi sırf İspanyol yosunlarına bakayım diye bir daha izlerim yani. Hani çok çok çok seviyorum. Kaya'ya gelecek olursak.
Bilmeyenler için şey gibi aslında Servia ağacının o şeylerine benziyor biraz. Onun daha sanki o yaprakları yere sarkan şeyleri, dalları böyle daha yosunlu, daha böyle şey yaşlı bir adamın şeysi, beyaz sakalı falan gibi.
Evet. Django'da da vardı, hatırlıyor musunuz oradaki ağaçlarda? Hmm. Ben nerede görsem zaten dikkatimi çeker. Aslında bir parazitmiş yani bu yosun ama çok çok
hadi canım,
çok güzel.
Bu kadar cennetsi durur ama yani böyle evet. Özellikle savannada yan yana ağaçlar öyle pelerinli öyle tüllü şeyle durunca ben de bayılıyorum o şeye. İspanyol yosunu muymuş adı, öğrenmiş de oldum.
Aynen, İspanyol yosunu gerçekten çok seviyorum. Evime falan alıp koyabilir miyim acaba diye böyle araştırmıştım bir ara.
Manzarasından hikayesine, her şeyini heyecanla beklediğimiz bu filmi sinemada izlemenin keyfi gerçekten çok başkaydı. Siz de bizim gibi sinemada film izleme keyfini doya doya yaşamak istiyorsanız şimdi tam zamanı. Çünkü bölüm sponsorumuz Paribus Universe'de film başlamak üzere. Sinemalarda Paribus Universe dönemi başladı. Paribus, kültür sanat alanında kurduğu işbirliklerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri CGV Mars Sinema Group ile işbirliği yaptı. Bundan sonra Türkiye'nin 31 şehrinde 778 salon Paribus Universe adıyla hizmet verecek.
Siz de sadece filmi değil, diğer izleyicileri de izleyip analiz eden Süreya ya da film salonunda yeni dostlar edinip çıkışta beraber film kritiğine girmeyi seven Hikmet Hanım gibiyseniz bu fırsatı kaçırmayın.
Yeni yılın ilk günlerinde sinemada buluşalım diye 1 ve 4 Ocak tarihleri arasında 150 TL değerinde CGV para, Paribus kullanıcılarına hediye. Kampanya detaylarına açıklama bölümümüzdeki linkten ulaşabilirsiniz.
Neyse, Mademoiselle Luna'nın sorduğu soruya gelecek olursak. Bu intertextuality mi deniyordu? Metinler arasılık muhabbeti var ya, yani bu kızın önceden oynadığı filmi biliyoruz. Bu kızın kendisini tanıdık. Ondan sonra da bu filmi de izledik. Bu bence izleme tecrübesini çok değiştiriyor. Bence bu kızın ilk oynadığı film olsaydı çok yakıştıracaktım. Ama sonra biliyoruz yani bu kız bir kere çok zengin. Biraz vulnerable bir rolde yine Normal People'daki ama hani zengin bir kızdı. Kesinlikle Southern değildi yani Güney Amerikalı değildi yani. Bu kız İngiliz yani bir kere. O aksanı yakıştıramıyorsun.
İrlandalıydı.
Ha İrlandalı.
Lütfen doğru. İrlandalı İngiliz dersen savaş çıkar.
Britanyalı diyeyim. Ondan sonra ve çok kısa zamanda çok prestijli, çok zengin. Hani kızın bir anda nasıl yükseldiğine şahit olduk hepimiz. Sonra bu filmde oynadı. O yüzden biraz şeydi. Bir de filmi izlerken sürekli şu var aklımda. Şeyi de prodüsörü de Reese Witherspoon. Yani bestseller'ı almışlar zaten. Yani bu filmden çok şey beklediler. Bu filme çok yatırım yaptılar ve bu filmin çok tutulacağını düşündüler. Yani Normal People gibi bir çıkış olacağını düşündüler. Bunu umdular ve bunu kesinlikle yapamıyor film yani. Tutmadı. O yüzden filmi izlerken bile filmin tutmayacağını düşünerek yani izledim. Çünkü çok beklenti yüksekti yani. Kız da dediğim gibi yani ilk defa burada görseydim bence güzel oynardı. Ama yani şeyde üslup açısından kitabı okurken biz gerçekten de Deep South diyorlar ya yani. Amerika'nın güneyinin derinliklerinde çok
sarışın olacaktı ya o kız.
Sarışın mı? Sarışın diye sarışın, şey yapmıyordu
ama kitapta. Ona takılmadım açıkçası. Ona takılmadım ama yani o değil mi ya, İrlandalı ya biliyorsun yani o yüzden olmamış. Ama ilk defa izleseydim belki de hani sarışın olmadığı için mesela bu kız da dışlanmıştır falan. O da başka bir etkendir falan diye kafamda şey yapabilirdim yani onu.
Ama bence karaktere odaklanalım ya oyuncu hani tamam söyleyeceklerini
ama etkiliyor işte. Yani.
Bence de ben mesela özellikle kitaptan sonra yani benim beklediğim umarım onu düzgün açıklayabilirim. Yani şimdi biz şey bir kız görüyoruz. Şöyle hikayeyi de anlatalım hani dinleyiciler için. Yani bu kız bildiğimiz bir bataklık ya da işte bu göl ortamının içerisinde tek başına, yani çocukken, artık 10 yaşında mıydı, kaç yaşındaydı, daha mı küçüktü, belki daha küçük olabilir, hatırlamıyorum. Ama kendi başına kalmış ve hani o kadar karman çorman bir evde yaşıyor ki, hani böyle kendi pirincinden işte lapa pilav yapıp kendini beslemeye çalışan bir çocuktan bahsediyoruz. Ve çok zorlu şartlar altında kendini hayatta kalmaya çalışan, survival modunda bir çocuk aslında. Ve toplumdan da dışlanmış bir çocuk. Şimdi o kısım şeylerini görüp, bir de kitapta anlatıyor işte büyüyünce işte çok, aynı zamanda çok güzelleşiyor ve çok zeki bir kız. Bütün mesela doğayı gözlemleyerek birçok şey öğreniyor. Yani hakikaten doğa büyütüyor kızı. Şimdi kitaptaki bu elementleri falan düşünce, bu kadar masum yüzlü ve hani böyle bana Chase çıkma teklif etti, kabul edeyim, tamam peki falan gibi böyle o karakter yansıtılışı bana çok şey gelmedi. Yani sanki kitaptaki biz izlediğimiz o Kaya'yı çok yansıtmamış gibi geldi. Mesela hatta ben bu soruyu soracaktım ama erken mi bilmiyorum. Hani mesela bu kız yerine kim oynasaydı daha hoşunuza giderdi diye soracaktım mesela. Benim kafamda her ne kadar bu kız sarışın, ben mesela aklıma siyah saçlı kalmış ama beyaz tenli bir kız kitapta da anlatılan. Benim kafama göre daha Zendaya tipli bir kız. Yani böyle daha baktığın zaman da, ya çünkü insanlar korkuyorlar bu kızdan, çekiniyorlar falan. Hani bu kadar, mesela ben film izlerken şey dedim, ya bu kızı izleyince siz bu kızın neyinden çekindiniz? Hani gidip bir yardım uzatmaktansa falan, hani daha böyle keskin, daha insanların korkacağı mı, daha farklı bakışlı birisi lazımdı sanki oraya. Yani o kız oradaki o elektriği vermemiş gibi geldi. Bilmiyorum doğru anlatabildim mi ama. O yüzden ben hani izlerken böyle daha işte evet bir kızı almış. Hatta böyle doğadan öğrendiği şeyleri, sanki Tate öğretmiş de her şeyi falan gibi yansıtmış biraz film. Yani kızın değerini biraz düşürmüşler gibi geldi. Kitap daha çok daha independent, daha bağımsız, daha hırçın bir kız var aslında. Biraz o yüzden ben çok beğenmedim. Hani Normal People'ı izlemedim. Ama o yüzden ben hani çok ana karakterden memnun kalmadım yani.
Ya ben de yani Kaya hakkında konuşmak istiyorum genel olarak. Yani özellikle kitabın ilk kısımlarında Kaya'nın yaşı daha küçükken onu okuması ya da işte izlemesi, neyse her neyse, ben çok şey kitap film ayrımı yapmayacağım çünkü bu tarz bir değerlendirme ikisini de izlememiş insanlar için çok anlamlı olmayabilir yani. Bu karakter küçük yaştayken gerçekten çok acıyorsun, yani çok büyük bir şey, merhamet hissediyorsun ona karşı. Ama yaşı ilerledikçe ve bütün bu karşılaştığı zorlukların üstesinden bir şekilde gelebildiğini ve gelmek, yani sadece hayatta kalmayıp aynı zamanda toplumun çok kıymetli bir bireyi haline geldiğini gördüğünde, yani kızın kendi kendisini geliştirip bir sürü kitap yazdığını görüyoruz. 3-4 tane kitap yazıyor ve bunların her biri işte North Carolina'nın bilmem kuşları, vahşi kuşları kitabı yazıyor mesela. Bir sürü o şey kitap, o kuşların hayatına dair bilgi veriyor. Çizimler yapıyor işte farklı farklı kuşlara, işte bir tanesinin kuyruğunda kırmızı renk var, diğerinin bilmem gagası yeşil falan böyle. Kız hepsini dokümantasyonda bulunuyor ve çok büyük yayın evlerinden de şey alıyor artık, işbirliği. Hani onlar onu yayınlamak istiyorlar kız falan. Ve sonra işte ana şey, bu hani Chase denen kanı bozukluğa yaşadığı şeylerde falan. Hani kızın gerçekten sadece hayatta kalmadığını, hayatı dolu dolu yaşadığını gördüğün zaman o merhamet hissi, o acıma hissi yerini saygıya ve şeye bırakıyor. Hayranlığa bırakıyor.
Ya tam şey ya, hayat okuluna gittim ben falan.
Bunu söyleyebilirsin. Hakikaten.
Evet. O yüzden benim hislerim Kaya'ya karşı karışık açıkçası. Mademoiselle Luna, sen kendi sorunun cevapla.
Benim de biraz karışık. Şöyle ki, yani çok işte güçlü bir kız. Gerçi ben şeyi hatırlıyorum, yani kitabı okurken, ki bu filmde de beni düşündüren bir noktaydı. O sanki güneyliliğini anlatırken hatta şeyi hatırlıyorum, yani size sormuştum. Kaya'nın siyahi bir karakter olup olmadığını bile tam anlayamamıştım mesela ilk böyle üçte birinde falan. Biraz tabii o yani Delia Owens'ın tercihleriyle de alakalı bence. Ama şunu hissettim filmi izlerken, sanki güneyliliği, yani bazı politik sebeplerden güney aksanını vesaire fazla abartmayın demiş yönetmen gibi geldi bana. Yani bu da evet. Kitapla arasında bayağı bir fark vardı diye düşünüyorum. Yani bir şeyleri veriyor ama sanki böyle bir şey hissi yarattırdı bende. Yani bunlar böyle çok kızı dışlıyorlar falan ya. Buralar Trump'a oy vermiştir. Çok Trump'a oy vermiş gibi konuşmasınlar da hani siyasi mesaj gibi anlaşılmasın. Hani kitabın sosyal mesajı falan gibi. Hani sanki böyle bir şey bıraktı bende. Neyse. Karakterle ilgili de asıl en temel şey bence, Kaya'nın bize sorduğu sordurduğu ahlaki soru, yani bir işte toplumdan bu kadar dışlanmayı kimse hak etmez. Yani o anlamda güzel olması da bence problem değildi oyuncunun. Çünkü güzel kadınları da işte cadı vesaire yakıştırması çok tarihsel olarak yapılan bir şey yani. Ama o doğanın kendisini eğittiği durumda ve kendi kendine yetebildiğini yetmek zorunda olduğunu daha doğrusu gördüğünde neyin meşru olduğuna dair Kaya'da çok farklı şeyler filizlendiğini bize çok ince ince aslında anlatıyor. Filmde belki bunu çok göremiyoruz. Ama filmde en sonunda Kaya'nın kendi ahlaki duruşuyla ilgili çok büyük şeyler öğreniyoruz yani. Bunu da ikinci yarıda biraz sonunu konuşalım. Şimdi konuşmayalım isterseniz. Kendi adıma yani insanların böyle daha naturalist bir yerden, hani bu doğada var ve o yüzden meşru noktasına bizi bu kadar getirebiliyor olması edebi olarak hem kitap hem film için büyük bir başarı. Ama üstüne düşünürken beni böyle yolda bırakıyor biraz. Yani bunu diyebilir miyiz, bunu yapabilir miyiz diye. O yüzden hani Kaya'nın karakteri o anlamda böyle bir turnusol kağıdı gibi düşünüyorum. Yani bir noktada kendinden başka bir şeye dönüşüyor anlattığı kız.
Bence
etkileyici de, yani o yüzden.
Açıklayalım yani bu ahlaki duruş şey mesele olayı. Şimdi spoiler'a girecek ama şöyle bir olay oluyor. Yani artık anlatalım. Normalde bu kızın biz küçükken bir sevgilisi var, Tate diye. Yani hatta tek tutunduğu insan o. Fakat Tate'in daha sonra üniversiteye gittiği North Carolina Chapel Hill'a kabul aldığını görüyoruz ve gidiyor. Kız tekrar tek başına kalıyor. Daha sonra Chase diye birisi, yani bu zengin züppelerden bir çocuk.
Ve hatta yani orada Tate onu gerçekten yarı yolda bırakıyor. Yani onun altını evet. çizmek lazım. Hani Chase'in kollarına giderken aslında Tate'in ona yaşattığı hayal kırıklığı nın da çok büyük bir rolü var bence. Çünkü Tate'e ilk defa güveniyor. Yani ailesi dışında birisine ilk defa güveniyor. Hayatında görüştüğü tek kişi, hani arkadaş olarak, aile olarak, sevgili olarak bir tek kişi var ve o Tate üniversiteye gittikten sonra bile diyor ki hani ben geri geleceğim, işte seninle şeyi izleyeceğiz, 4th of July şeylerini, havai fişeklerini izleyeceğiz falan diyor. Sonra kız onu tüm gece boyunca o buluşacakları yerde bekliyor falan. Yani çok büyük bir hayal kırıklığından sonra kız artık hani ne yapayım, yoluma bakmam lazım, devam etmem lazım, bana ilgi duyan bir kişi var Chase, hani olabilir belki falan modunda şey yapıyor. Hani orada bence Chase'e gitmesi, Chase'e görüşmeye başlaması da çok şey değildi. Yani o yaştaki her kızın yapabileceği bir hata da demeyeyim. Hata değildi o esnada çünkü bence yani.
Evet, orada bence de Tate'in şeysi çok büyük. Yani o kızda hakikaten büyük bir yara açıyor. Ve şöyle, aslında Tate'e duyduğu ilgiyle Chase'e duyduğu ilgi arasında aslında çok büyük bir fark var. Çünkü Chase'i ben hatırlıyorum o sahneyi kitaptan. Yani bir arkadaşıyla futbol oynuyorlar o sırada. Yani hani Amerikan şey, artık hangi futbolsa hatırlamıyorum, bir oyun oynuyorlar ondan sonra ve böyle şey, terlemiş ve işte üstünü çıkartmış falan, ondan sonra böyle onun o kaslı vücudundan, çünkü futbolcu adam, öyle hatırlıyorum, şeyden sporcu diye hatırlıyorum, ondan çok etkileniyor ve hani biraz yani daha çocuğu başka türlü bir şekilde arzulamaya başlıyor ve kitap zaten ilk olarak bundan bahsediyor ama biz Tate'le olan ilişkisini daha böyle işte anne nasıl anlaştıklarını, nasıl birbirlerine iyi arkadaş ve companion olduklarını falan görüyoruz ve Chase'in de tabii böyle bir kıza karşı şeysi var, hani kendi aralarında konuştukları, işte ya hani bu kızı ayarlayabilirim miyim, ayarlayamaz mıyım falan. İşte bu kız bir de değişik birisi. Bataklıkta kendi başına yaşıyor ve güzel de bir kız. Daha sonra çıkmaya başlıyorlar. Fakat Chase tam bir şey olduğundan kıza tecavüz etme girişiminde bulunuyor. Yani onunla birlikte olmak istiyor. Ve hani kız bundan bir şekilde kaçmaya çalışıyor. Yani hani bu cinsel çekim bir açıdan çok daha felaket bir şekilde hani sonuçlanıyor aslında. Ve daha sonra kitabın sonunda da şunu öğreniyoruz ki kız aslında gerçekten Chase'i öldürme girişiminde bulunmuş ve öldürmüş şeklinde hikayenin bittiğini görüyoruz. Ve aslında kitapta da şeyi anlatıyor biraz. Kız mesela cinselliği doğadan öğreniyor. Mesela atıyorum çekirgeleri izliyor ya da başka hayvanları izliyor vesaire. Buradan fikirler ediniyor. Ve orada şeyi anlatıyor kitapta. Bu mesela filmde çok kısa bir yerde geçiyordu. Editörlerle oturduğum masada geçiyordu. İşte diyor ki artık hayvan hangisiyse bilmiyorum. Yani işte dişi ve erkek hayvan çiftleştikten sonra hayatını tehdit ettiğini düşündüğü için dişi hayvan erkek hayvanı yiyor diye bir şey anlatıyor kitapta yani ve birkaç kere geçiyor bu ve kız bunu gözlemliyor ve o da çok değişik geliyor. Ve tabii kitapta bunları falan okuyunca aa diyorsun, acaba hani bu ilişki durumu bu çocuk ve kızda da mı olacak ve aynı şekilde gözlemliyoruz ki erkek kızın hayatını tehdit ettiği için, çünkü evine giriyor, evini dağıtıyor, tecavüz etme girişiminde bulunuyor vesaire. O yüzden aslında kitabın sonunda da kızın onu gerçekten öldürmüş olduğunu görüyoruz. Bu Mademoiselle Luna'nın
hani ya
bahsettiği...
avcısındır ya av şeklinde kız.
Aynen evet.
Bir biraz kendisini korumak için yapıyor diyebiliriz. Ama hani şey, evet, öyle bir kendini koruma hali ki hani bir fiziksel olarak bir kavga anında kendisine zarar vermesini durdurmak için adamı öldürüyor gibi bir şey değil. Daha ziyade o adamın onun hayatı üzerindeki genel olarak bir tehdidi var. Durmadan dediğin gibi stalk ediyor, evine giriyor, kız ondan saklanmak durumunda falan. Bu aslında çok da güncel bir mevzu yani. Hani Türkiye'de de uzaklaştırma kararını falan çiğneyen adamlara karşı hiç yaptırımın olmaması falan, artık kadınların bir noktada kendi güvenliklerini sağlamayı kendi ellerine alması söz konusu. Aynı şeyi Kay da yapıyor ama hani Kaya'nınki biraz daha şey yani, Mademoiselle Luna'nın da dediği gibi hani doğada ben bunu görüyorum. Zaten bana doğada olan örüntüler dışında herhangi bir şeyi de kimse öğretmedi çevremdeki. Hani ben toplumsal normları da öğrenmedim. Hayatımı nasıl idame edeceğime dair tek guideline artık doğa olduğu için kız da bir şekilde onu şey yapıyor. Helal olsun ya kıza.
Ya devletin sahip çıkmamış olduğu bir kız, toplumdan dışlanmış bir kız. Yani işte moral, yani ahlaki dilemma dediği belki şey o, hani doğa. Çünkü kız bayağı doğa yetiştirmiş onu ve doğada bunu görüyor ve diyor ki hani ben hayatımı tehdit eden birisi varsa onu yok edeceğim gibi bir dürtüyle hareket ediyor. Hani biz başta böyle bunu yapmamalı, yani düşünülebilir yani bunu yapmaması gerekirdi vesaire, hani diğer türlü hukuk düzeninden bahsetmemiş oluyoruz. Herkes kendi intikamını ve adaletini kurmaya çalışsa. Ama işte yani toplum tarafından ve devlet tarafından ihmal edilmiş bir kişinin de hani orada herkesin o kıza saldırması, bizim bunda hiç suçumuz yok muydu gibi sorgulamamaları kendilerini. Yani hani biraz şey gibi geliyor, şey hikayesini andırıyor. Bu eskiden işte Ömer döneminde mi şey, bir çocuk mu hırsızlık yapıyor işte. Daha sonra Hazreti Ömer'e getiriyorlar. O da diyor ki hani bu çocuğu cezalandıramayız çünkü hani onu kim aç bıraktı? Yani atıyorum işte devletin şu anki hali, işte atıyorum ekonomisi vesaire onu aç bıraktı. Ve bundan biz sorumluyuz. O yüzden bu çocuğu cezalandıramayız gibi bir hikaye hatırlıyorum mesela. Yani orada şey dilemmasını düşünüyorsun. Ya bu kızı gerçekten ne kadar suçlayabilirsin? Yani bu doğa içinde kendi başına büyümüş, hiçbir şekilde yani faydanız dokunmamış, kalkıp da rahatlıkla hadi bunu ömür billah şeye atalım, kodese atalım.
Ki aslında orada da küçük bir nüans var. Kızı aslında o küçükken social services dediğimiz çocuk bakım artık neyse.
Sosyal işte, hizmetler.
Sosyal hizmetlerden bir adam gidip giriyor. Yani bu kızı sosyal hizmetler sistemine sokalım, yalnız başına kalmasın vesaire falan diye durmadan yokluyor. Ama kızı bir türlü bulamıyor çünkü kız onu gördüğü anda kaçıp saklanıyor. Hani aslında devlet de bir şekilde olaya dahil olmaya çalışmış ama becerememiş gibi bir şey de söz konusu.
Biraz şey gösteriyor filmde ama hani devlet kızın iyiliği, yani bir çocuğu korumak için değil de burada şey olmayan kadın, genç bir kadın vatandaş var işte 14-15 yaşında neyse, bunun belki peşine düşüyorlar. Hani kontrol edilmesi gereken bir durum bu. Çünkü bu kişiyi biz de şey sistemin içine sokmazsak, eğer işte bu foster care dedikleri koruyucu aile sistemin içine sokmazsak ya işte fuhuşa gider ya buranın şeyi haline gelir. Hani böyle biraz sanki öyle bir yerden gösteriyor.
Ya kız için değil de toplum ahlakını bozmasın diye alalım biz bunu burada.
Evet.
Ya evet. Peki biraz işin romantik kısmını konuşalım mı? Yani mesela ben Chase'le ilişkisini, o tabii kitabın üzerinden 2-3 sene geçti açıkçası, o okurken neler hissettiğimi çok hatırlamıyorum. Ama filmi izlerken Kaya'nın Chase'e olan ilgisini böyle tamamen başka şeylerden soyutlanmış bir cinsel arzu olarak okumamıştım açıkçası. Tate miydi diğer çocuğun adı ya?
Tate.
Wow.
Tate. Kısamadan
silmiyoruz bunu. Silmiyoruz.
Ya Arapçada Tate.
Podcast'in geri kalanında Tate diye.
Ya Arapçada Tate anneanne demek, oradan karıştı bir hangi dildeydi bu falan.
Diller karıştı.
Neyse şey, sanki Tate'in yerini doldurmaya çalışıyor gibi. Yani onlar da bir şekilde hani Tate'le paylaştı işte o hayvanlar hakkındaki bilgilerini, şunlarını bunlarını falan da Chase'le paylaşıyor. Chase'in yanındayken resim yapmaya çalışıyor bir şeyler falan. Hani o daha çok yönlü ilişkiyi onunla beraber yeniden tutturmaya çalışıyor gibi. Bir yandan da evlenmeyi falan düşünüyor yani Chase'le, yani hiç Tate'le olmamış şeyleri düşünüyor. Bu da bence aslında olayın Chase'in ona ne kadar karşılık verdiğini, yani Chase karakterini konuşabiliriz. Yani villain mıydı, değil miydi, neydi falan, ama o kadar hani basic tek gecelik aşk masalı falan gibi bir şey olarak okumamıştım ben açıkçası Süreyya o ilişkiyi.
Ya şeyle karşılaştırınca Tate'le. Şimdi Tate'le nasıl hikayesi başlıyor? Çocukken karşılaşıyorlar ve birbirlerine tutunarak hayatta ilerliyorlar aslında. Ve işte birbirlerine öğretiyorlar. İşte çocuk yazmayı öğretiyor, okumayı öğretiyor vesaire. Hatta mesela yani çocuk kız için çok düşünceli, yani şöyle mesela ilişkiye girmek istiyorlar yani ikisi de, ama işte çocuk diyor ki ya diyor hani senin mealen şöyle söylüyor ya zaten senin hakkında o kadar çok dedikodu yapıyorlar ki toplumda, yani acaba bu kız şey mi, hani erkeklerin gelip gittiği bir kadın mı diye konuşuyorlar. Şimdi yani ben zarar görmem. Hani bir erkek olarak, beyaz bir erkek olarak özellikle toplumda zarar görmem ama sen çok zarar görürsün falan diye böyle daha adam akıllı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Ama Chase'deki ilk başlama hikayesi daha bu physical attraction üzerinden olduğu için daha sonra da işte çocuğun böyle işte bu şekilde ilerlemeye çalışması, hemen böyle işte onun daha bu işte fizikselleştirmeye çalışması işi. Biraz başta o yüzden öyle hissediyorsun. Daha sonra acaba gerçekten Chase ona karşı duygular besledi mi diye ben de düşünmüştüm mesela şeyde, kitapta. Ama sonradan öğreniyoruz ki Chase aslında hani nişanlıymış. İşte kıza onu söylemiyor, nişanlı olduğunu falan. Onu ailesinden saklıyor vesaire. Yani dürüst bir insan olmadığı için o yüzden orada böyle şey, macera arayan bir genç erkek şeysinden öteye gitmedi benim için. Yani Chase'in karakteri.
Servet.
Ya ben tek tek karakterler üzerinden değil de Delia Owens ne yapmaya çalışıyor? Bu konuda düşününce bu şey muhabbeti çok hoşuma gitmiyor galiba. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. İşte hayvanlara bakıp, doğaya bakıp insanların doğası hakkında çıkarım yapıyormuş gibi yapmak. Yani toplum olmak, sosyal sözleşme, o başka bir şey yani. Ve atıyorum işte Tate'le mesela hiç evlenmemesi. Orada hani ideolojik bir mesaj var gibi geliyor bana. O bana hani tamam, sosyal eşitsizlikleri eleştirmek için doğayı kullanmak falan. Bu tarz şeylere varım, okeyim. Ama genel olarak ne yapmaya çalışıyorlar? Mesaj ne yani? Başka bir hayvana bakıp başka bir şey çıkarabiliriz falan. Hani o eğip bükmeler rahatsız edebilir. Yani dikkat etmek lazım gibi geliyor. Doğa olması, bir şeyin doğa olması, o ideolojinin kendisinin de bir inşa olduğu illüzyonları yaratıyor. O illüzyon bana tehlikeli geliyor.
Ama dediğin illüzyonu Kaya'nın yapması çok şaşırtıcı bir şey olmaz yani. Bunun hakkında yani hakikati bu kızın. O yüzden ikna edici. Hani yoksa hani bizim konuşa konuşa işte ne bileyim 20 yaşında felsefe öğrencisi birinin gelip de doğada şu var bu var, o zaman bu diğerleri işte sosyal kurgulanmış şeyler bu haktır falan demesi gibi bir şey değil yani sonuçta.
Aynen, o yüzden Delia Owens ne yapmaya çalışıyor dedim. Ya ben şeye de karşı değilim yani. Sen devirsin, evlilik kurumunun kendisi de bir inşadır ve olmak zorunda değildir. Çünkü sebep olduğu şeyler şudur falan. Hani bunlara da, bu tarz yorumlara da saygı duyuyorum. Kesin olarak bir şey savunmak için söylemiyorum bunu. Ama yani karşı taraf hayvana bakıyor diye onun dediği şeyde bir kurmaca, bir kurgu olmuyor değil yani, onu demeye çalıştım.
Bence orada cinayet olgusunu da böyle bir savunmaya gidiyor. Yani hayatta kalma dürtüsünün çok güçlü bir şey olmasıyla alakalı. Ama romantik olarak hikayede bence Tate ile Chase arasındaki en büyük fark, Tate'in onu yani abisinin arkadaşıydı bu arada Tate. Yani en son onu terk eden abisinin, yaşı daha yakın, en çok şeyler paylaştığı kardeşin. Dolayısıyla hani Tate'in ona bakışı Marsh Girl olmadan önceki halini bir şekilde görmüş. Hani arkadaşı olmasa bile onun insani vasfını aslında hiç kaybetmemiş zihninde. Zaten merhametli bir insan. Ve hani ona şu şeyle bakmıyor. Sen aslında kafanda senin beyin varmış falan. Hani sen aslında pis bir kız değilmişsin. Kokmuyor musun falan. Hani bu şeyde değil Tate. Dolayısıyla onunla çok daha organik böyle ailesiyle kurabileceği, yani herhangi birimizin tanıştığı biriyle kurabileceği bir ilişki var. Ama Chase'inki tam böyle kızı fetişleştirmek. Aynen. Ve bir yandan da ama Kaya açısından da Chase Andrews gibi aslında orada böyle hani çok orta karar işler yapıp bunu böyle çok kendine nimetten sayan, işte fiziksel gücüyle vesaire, gençliğiyle hani kendini toplumun böyle iyi meyvesi addeden, ailesini memnun etmeye çalışan bunalımlı bir genç, ondan kabul görmek, bütün o kasaba ona böyle pis pis bakarken sanki Chase onu kabul ederse herkes kabul eder gibi. Bunun fantazisiyle bence o ilişkiye, yani ondan etkilenmiş olabilir vesaire ama çok daha fazla tutunuyor. Tate'in öyle bir vaadi yok ona. Tate daha gerçekçi, daha organik, daha onun yani bireysel o şey ne denir, kimya ve hani duygusal ve fiziksel kimyaları üzerine bir ilişki olduğu için onun tarafından da kazık yiyince, yani gerçekten orada Chase bence acayip böyle Kaya'nın bütün o ümitlerini temsil eden bir karakterdi ve aslında Chase'in tecavüzü de bir anlamda toplumun hayatı boyunca kıza tecavüzü gibi bir ağırlık taşıyordu belki de.
Şu açıdan da önemli yani. Kaya'nın yoksun bir durumda olduğunu gösteriyor bize. Yani şey hikayesi yok. Kaya toplum üstü bir insan. Bunları aşmış biri. Böyle arzuları yok değil. Hayır. Kaya bunlara ulaşamıyor. Bunu arzu etse bile yoksun bırakılıyor bundan. Bunun mesajını vermek için de hani önemli bir karakter. Bunu arzuluyor olması, işte diğer kızın incik küpelerine bakıp utanması falan. Bunları önemsediği aslında anlamına geliyor yani.
Yani bu dediklerinize binaen Kaya ile Chase aslında birbirinin tam zıttı insanlar. Yani Chase'e baktığın zaman topluma fazla entegre olmuş. Hani o bireyselliğini tamamen o potada eritmiş bir insan var karşımızda. Hani anne babasının istediği kişiyle evlenmek zorunda. Anne babasının istediği yerde çalışmak zorunda. Hiçbir şekilde o çizgiden çıkmamış. Hani o kasabanın prensi gibi ama onun ağırlığını hissediyor. Yani ben ne istiyorum? Ben ne yapmak istiyorum? Ben kimim gibi sorulara hiçbir zaman cevap verebilecek alanı olmamış birisi. O yüzden Kaya ile bir ilişkisinin olması ona o içinde bulunduğu sıkıcı atmosferden birazcık şey yapıyor. Bir kaçış yolu oluyor. Aynı zamanda Kaya için de toplumun o kadar dışında ki Mademoiselle Luna'nın da dediği gibi hani Chase ile ilişkisi üzerinden bir oraya giriş olabilir sanki gibi. İkisi de kendisinde olmayan şeyi tamamlamak için birbirine dönüyorlar ama bu Ying Yang gibi bir durum değil yani. Hani aslında çok normal hayatta sanki biz işte insanların, çiftlerin birbirini tamamlaması çok önemlidir falan filan. Böyle bunu sağlıklı bir şey olarak portre ediyoruz. Ama bu ilişki içerisinde bunun aslında o kadar sağlıklı olmadığını, kendi içerisinde tam olmamış bir insanın bir ilişkide de çok hani o kendi kemaline ermediğin zaman ilişkin üzerinden o kemale eremezsin ya. Yani o şeyi bence yansıtıyor. Tate'le ilişkilerinde çok daha şeyler. Mesela Tate'in yardımı olmadan o kitapları bastı kız. Tate ona bir fikir verdi. Hani yapsan iyi olur dedi ama kız bir şekilde kendi ayakları üzerine durdu ve onu halletti. Ve bence bu Tate'in ona bakışının, yani tekrar onu ciddiye almasında, tekrar onu arzulamasında falan önemli bir rol oynadı. Biraz daha şey yani hani partnerin olmadan da bu işleri yapabilebilecek misin sorusunu sordurtuyor Tate'le kızın ilişkisi açıkçası.
İsterseniz filmin en can alıcı sahnelerinden olan mahkeme kurgusundan bahsedelim. Şeyi hatırlayamadım. Kitapta da böyle flashback şeklinde değildi. Sanki daha lineer bir zaman çizgisi takip ediyordu. Yani çocukta büyüdü. Sonra mahkeme oldu. Mahkemeyi izledik ve sonu geldi kitabı evet, diye hatırlıyorum.
Ben de öyle hatırlıyorum. Ben İlk chapter'dan mahkemede değil mi vermiydi
Yok,
sanki?
İlk bir başta bir şey veriyor bize. Bir cinayet oldu, bir mahkeme var. Hani bu kızın da suçlanacağını anlıyoruz ama
hatta
sanki mahkeme...
Hatta polis perspektifindendi galiba.
Tabii araya aynen. Serpiştiriyor muydu?
Evet. Galiba araya serpiştiriyordu.
Neyse hani çok önemli değil ama tabii bu film için bunu yapmış olmaları, yani kitapta da vardıysa zaten sadık kalmışlardır. Güzel bir şeydi. Mahkeme sahneleri hakkında ne düşündünüz? Yeteri kadar vurucu muydu ya da açtığı tartışmalar ya da avukatın savunması ya da Kaya'nın kendini kurtarma isteği? Çünkü şöyle şeyler oluyor mesela, hani örnek verecek olursak bir noktada avukat gelip diyor ki hani eğer bir itirafta bulunursan sana şey yaparız, hani suçluluğu kabul edersen anlaşma yaparız, 10 yıl verirler, muhtemelen 6-7 yılda çıkarsın diyor mesela. Ve kız bunu asla kabul etmiyor. Bu tarz olaylar hakkında ne düşündünüz izlerken?
Ben şöyle bir cevap vereyim. Kitabı okurken şeyde bir tahminde bulunmuştum yani kızın katil olabileceğine dair. Ama benim biraz kanımı şey dondurmuştu yani hapishanedeyken çok sakin olması... Asla hani kabul etmemesine şaşırmayabilirsin, hani birçok suçlu suçunu kabul etmiyor ama sakince kalıp hani işte böyle masum gözüküp suçunu reddetmesi vesaire falan biraz çok seri kanlı böyle bir şey izlenimi vermişti bana kitapta okurken. Biraz o tansiyonum yükselmişti yani hani kitabı okurken. Filmde de açıkçası onu... Tabii yani ben kız karakterini yani filmde çok başta beğenmediğimi söylediğim için yani çok böyle aşırı aşırı etkilenmedim ama bu elementi gene iyi veriyordu bence. Yani gerçekten ben özellikle eşimi o yüzden izledim. Yani kız hakkında herhangi bir şeyde bulunmadı mesela. Aa kızdır kesin falan dediği bir yer olmadı. Çünkü kızı gerçekten çok masum bir şey gösteriyorlardı ve kız gerçekten çok sakin. Ben bunu asla kabul edemem. İşte gerçekten hani kötü olup ama iyi güzel oynayan bir şeydi yani, oyuncuydu o açıdan.
Benim Benim eşim de çok şaşırdı. Bu kız mıymış falan dedi bitince.
Evet, ben o yüzden oyuncunun seçiminin o açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü izlerken gerçekten bu kız gerçekten katil midir falan gibi bir şeye giriyorsun. Yani hani o izlenimi sana vermiyor. Hatta bir geçen Twitter'da bir tane tweet okuyordum. İnsanların beyninin ne kadar sabit olduğuna dair. Mesela şeyler var, bu podcastler var ya, seri katiller ve cinayetler üzerine Amerika'da çok dinleniyor. Yani birçok polis seri katilin tipine baktığı zaman bu kesin katil değildir falan diye yargıya varıp adamların bir sürü cinayet işlemesine falan sebep oluyorlar. Bunda da birazcık bana o şeyi vermeye çalışmışlar gibi hissettim. Yani çok daha masum tipli birini koyalım insanların şüphe etmeyeceği ve hani en sonunda vurucu bir şey olsun onun katil olmuş olması. O açıdan iyi bir şey yakalamış yani. Kitapta da biraz o izlenim vardı yani.
Ve kızın bence hani katil olduğunu hiçbirimizin çok uzun bir süre anlayamamasının sebebi de şu. Kız haklı olduğunu o kadar emin ki yani bu yaptığı şeyden. Yaptığı şeyin haklı olduğunu hissetmesiyle sanki hiç suçlu değilmiş, sanki hiç bu işi işlememiş şeysi dışarıdan aynı okunuyor. Yani kız sanki mesela ben onun bu anlaşmayı geri çevirmesi, evet ben itirafçı olacağım, itiraf ettikten sonra şu kadar yiyeceğim falan, bunu geri çevirmesini şey gibi düşündüm. Aa, kesin o zaman değil canım, çünkü suçlu olsa bunu niye geri çevirsin gibi düşündüm. Yani ben açıkçası suçluysan idama kadar bir yolu var bunun. Geri çeviriyorsa demek ki kesinlikle kendisine olan inancı tam gibi düşünüyorsun. Ama evet, kendisine olan inancı tam ama yaptığı şey haklı olduğu için suçlu itirafçısı olmuyormuş falan. O da çok güzel bir ayrıntıydı.
Evet evet, çünkü kendi gerçeği çok farklı yani. Kendi gerçeğine göre o haklı bir ceza ve hani şey, onun için bir ceza görmemesi gerekiyor gibi bir herhalde şey var, düşüncesi var. O yüzden de çok normal o karakter. Hani within that karakter, yani onun içerisinde çok tutarlı bir davranış.
Bu şeye benzemiyor mu ya? Bu Sirius Black'in Azkaban'dan kaçarken ruh emiciler bütün işte onlara ait olumlu düşünceleri sömürüyor diye kaçamıyor birçok işte tutsak. O yani masum olduğunu biliyor. Masum olduğu düşüncesi onu mutlu eden bir düşünce değil, çünkü haksız bir cezaya uğruyor. O yüzden ama elinden alınamadığı için bilincini koruyarak geçiriyor yıllarını ve ilk fırsatta kaçıyor. Hani biraz dediğiniz gibi hani dışarıdan Kaya'nın şey olması haklı. Üzgünüm, Harry Potter'a bağlamak zorundaydım yani.
Her yol oraya
bizden
çıkıyor.
Bizden özür dileme.
Yani, hoşuma gittiği için öyle baktım. Tamam.
Eyvallah. Yani gerçekten o kızın zaten hani şu açıdan da güzel. Kız hiçbir yerde hani şöyle bir tirat yok yani filmde. Ya ben bana böyle yapıldığı için şunu yaptım. Ben tabii ki de şunu yapacaktım değil. Ama bunu hareketleriyle çok güzel gösteriyor. Yani filmin sonunda Tate'le işte evliler diyelim. Hani resmi olmasa da evliler yani. Ve böyle bir ömür birbirlerine adanmış bir şekilde o marşta doğa araştırmalarına, bilim insanlıklarına vesaire devam ediyorlar. Böyle tontiş yaşlılara dönüşüyorlar falan. Ve hani Tate, Kaya öldükten sonra onu sakladığı, yanlış hatırlamıyorsam çok fazla şiir vardı kitapta burada olmayan, hani aslında kanıt olarak şeyin, Tate'in bulduğu. Ama burada da bir tane dava için önemli bir kolye var. Onu bulunca Tate anlıyor ki gerçekten Kaya öldürmüş Chase'i ve biz de onun öğreniyoruz. Ki burada güzel bir şey var bence, mahkemede bu gündeme hiç gelmiyor ama okurken de izlerken de biz kızın evinde bir şapka buluyorlar. O şapkanın tüylerini Chase'in üstünde buluyorlar ve hani kıza kanıt gibi sürdükleri şeylerden biri de bu. Çok hayati bir kanıta dönüşmüyor sonradan bu ama biz aslında Tate'in şapkası olduğunu görüyoruz o şapkanın. Yani Tate de zaten Kaya'nın şiddet gördüğünü Chase'den bir şekilde yüzünden anlayınca sinirleniyor. Yani aslında o da şüphelilerden biriydi bizim açımızdan. Ama işte Kaya orada çıkıp da hani bu Tate'in şapkası vesaire demediği için sessizliğini korudu ve tamamen artık hani bu insanlar zaten benim hakkımda hükümlerini hep vermiş oluyor. Şu an benim yapabileceğim bir şey yok. Yani biraz kendilerini yargılayacaklar dediği sahne, her ne kadar böyle biraz klişe bir hani Hollywood şeyi, repliği gibi gelmiş olsa da orada onun için çok gerçek. Çünkü davanın dediğiniz gibi hani kaza mı cinayet mi olduğunu bile ispat edecek geçerli bir kanıt yok ortada.
Ve şey yani mesela kız cinayet olayı da şöyle oluyor. Akşam normalde bir editörle görüşmesi var akşam 7'de. Hatta kendisi böyle güzelce süslenmiş otobüse biniyor. Ve bunu
Greenville'e gidiyor. Greenville'e ben gittim. O yüzden izlerken böyle çok mutlu oluyorum. Aa, ben burada biliyorum, ben de gittim falan diye. Çok acayip ya. Yani gerçekten o zamanlar herhalde daha fabrikalar falan varmış galiba. Hani tren rayları geçermiş. Gerçekten hani zengin bir şehirmiş. Şimdi böyle şu anda yine benim beklediğim, yani Greenville diye bir yere gidiyorum yani. Hani hayatımda hiç duymadığım, son derece Ya belki de 70 tane Greenville vardır, tamam mı? Yani ismi de çok güzel bir isim değil. Öyle bir şehir ama gidince böyle çok etkilenmiştim. Yani güzeldi şeyi, coğrafyası falan da. Öyle. Okuyunca o yüzden mutlu oluyorum oraları. Güneyde yaşamış bir insan olarak.
Evet. İşte bu bölgede yani kızın şey yaptığını görüyoruz. Otobüse binip o editörlerle, kitabını basacak editörlerle görüşmeye gittiğini görüyoruz. Ve özellikle de bir görünürlük orada sunuyor insanlara. Yani bakın ben otobüse bindim, gidiyorum şeysini veriyor. Hatta tanıklardan birisi de onu söylüyor. Ben onu otobüse binip gittiğini gördüm diyor. Ve şey diyorlar hani, aa işte sen onun gece geldiğini gerçekten gördün mü? Hani gece otobüse binmiş olabilir. O sırada zaten dükkanınız açık değil ve gece öldürüp geri de dönmüş olabilir. Bunu nereden biliyorsunuz gibi çürütüyorlar aslında onu. Ki mantıklı yani, hani görmemişsin geri gelip gelmediğini ispatlamıyor direkt onu. Ve ama gerçekten de öyle olmuş benim hatırladığım kitapta.
Ama insanlar şey yani polis şey deyince, geri gelmiş öldürmüş sonra geri gitmiş olabilir deyince herkes dalga geçiyor polisle, yok artık falan gibisinden yani hani.
Evet, çünkü süre çok zor yani onu. Tabii biz yolları ve şey bilmiyoruz, koşulları hatırlamıyorum yani çok mu zor, ama işte o vakitte bindi, geldi, öldürdü, bütün izleri sildi, bir daha tekrar otobüse bindi falan. Hani o kısa sürede yapabileceği bir şey mi bu, ha değil falan gibi bir tepki veriyorlar ama.
Ben kitapta okurken hatırlıyorum. Kitapta şöyle diyor, ancak şu şartlarda yapmış olabilir. Sizce bu kadar kabiliyetli midir diye soruyor. Oradaki herkes de, okuyucu olarak ben de, hayır bu hiç şey bir senaryo değil yani, olabilecek bir senaryo değil diye düşünmüştüm.
Aslında şeyi düşününce kız mesela sürekli bu insanlardan kaçıyor ya, böyle bir çeviklik var kızda yani, hani böyle hızlıca ağacın arkasına geçmek, kaçmak, böyle koşmak vesaire gibi. Ve Chase'i de mesela dövdüğünü falan, hani ona tokat atıyor, o da onu dövüyor bildiğin. Böyle kızın fiziksel olarak bir kuvveti de var yani, hani o çevikliğini görüyorsun aslında. Ama tabii o insanların kızı da çok tanımadıkları için akıllarına gelen bir şey de değil. Hani kız gerçekten o kadar çevik olabilir ve zeki de bir kız yani, hani o kadar kitap yazmış, hayvanları incelemiş vesaire, okuma yazmayı çok geç öğrenmiş falan, onları tabii düşünmeyince hani yapabilir mi yapamaz diyorsun, bir de bir kız yani bunu yapabilir mi, biraz da o tür biasler işin içine giriyor yani.
Ve o kadar ince kurgulamış ki yani o cinayeti, mesela İşte Tide'ın olacağı günü bilmem neyi falan hesaplayıp izler kalmaz. Mesela oraya kızın şeyle gidip geldiğini öğreniyoruz ileride biz. Botla gidip geldiğini. İşte bot olduğu için mesela hiçbir araba şeyleri, izleri falan yok. Oraya Chase dışında herhangi birinin geldiğine dair iz yok. Yürüme hani ayak izleri falan filan da sular yükseldiği için ortadan kalkıyor falan. Mükemmel yani, hani değil bir zeka.
Evet.
Neyse, Allah rahmet eylesin diyoruz Chase'e. Taksiratını affet.
Allah rahmet eylesin deyince bir kızıyor bize sürekli.
Ya evet, çünkü insanlar Allah rahmet eylesin diyor, diyorsun mu diyor.
Arkadaşlar, Allah'ın Rahman ismi var, Rahim ismi var. Rahman ismi bütün insanlara olan rahmeti. Rahim ismi bütün Müslümanlara olan rahmeti. Allah'ın Rahman isminden yola çıkarak biz bütün insanların ölümünden sonra Allah rahmet eylesin diyebiliriz bence teknik olarak. Bunu da ifade etmek istiyorum.
Ayrıca insanların kalplerini açıp baktınız mı kim Müslüman kim değil? Yani çok...
Yes, ayetle cevap verdi. Direkt.
Ya bir şey diyeceğim, Chase'e de rahmet okunmaz ama yani.
Yok yani, genel olarak ama hep bununla karşılaşıyoruz. Geçen de Hagrid vefat edince, Hagrid oynayan oyuncu, Allah rahmet eylesin demiştik, biraz olay oldu da.
Ha öyle mi? Hmm. Bak ya. Peki arkadaşlar, o zaman kapatmadan aslında Servet'in ortada sorduğu, peki Deli Owens ne yapmaya çalışıyor sorusunda birazcık kitaptan ve filmden bağımsız olarak Deli Owens hakkında çıkan, onun biyografisini içeren bir hikayeyi de tartışarak sonlandırabiliriz. Şimdi ben çok kabaca hatırlıyorum, siz detaylarda yardımcı olursunuz. Bu Deli Owens aynı bu Kaya ve Tate gibi kocasıyla baş başa araştırmalar yapan bir kadın ve aslında bu çok yaşlı bir yaşında yazdığı ilk romanı. O zamana kadar daha böyle biyolog olarak, daha doğrusu şeyde çalışıyor galiba, hayatının bir döneminde Zambiya'da bu filleri dişlerini avlamak için, filleri öldüren insanlardan korumak için böyle doğayı koruma amaçlı konservatörü dedikleri bir yerde çalışıyorlar. Ve burada bu poacher dedikleri avcılarla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bir yandan yerli halk ve hani bu poacherlar arasında bir ilişki var. Bir yandan da bunlar iki beyaz Amerikalı olarak burada biraz da söz geçirmeye çalıştıkları durumlar da var. Hem bilim insanı, hem doğayı koruma, hem hayvanları koruma adına. Böyle bir gergin bir ilişki içerisinde bu avcılardan biri öldürülüyor. Ve yıllar sonra çok herhalde şey, yasal takibi olmayan bir mesele, Deli Owens'ın bu konuda ifade vermesini istediklerine dair bir şeyler var. Şimdi kitapta da Deli Owens'ı benzeyen, hani araştırmacı kimliğiyle, biraz daha izole yaşamasıyla vesaire, karakterin böyle çok aklanabilir ya da hani böyle katil diyemeyeceğimiz bir cinayeti yapmış olması ve bunu bize deli olmasını çok böyle meşrulaştıran bir dille anlatmış olması ister istemez bunu böyle The Atlantic, New York Times gibi gazetelerin dosyalarına taşıdı. Ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki biz şeyi çok hakim değiliz, yani yasal olarak şimdi buna yaptı yapmadı diyebilecek durumda değiliz, ama ne hissediyorsunuz bu haber hakkında? Çıktığında bayağı aramızda konuşmuştuk çünkü.
İngilizce'de bir tabir var ya, sus, sus pişirsin, sası. Yani this is so sus yani. Muhtemelen öyle bir şey olmamıştır ama o ihtimal var ya, yani bir cinayet işledin ve sonra bunu bestseller bir şekilde yazdın falan. O gerçekten böyle midemi bulandırmıştı.
Ay çok korkutucu.
Gerçekten. Ya o, ben yazıyı okudum. Yazının linkini aşağıya koyarız. Sanırım Hikmet Hanım demiş. Biraz spekülatifti yani yazı. Ama orada benim dikkatimi çeken tek şey olmuştu. Bu Jumpin miydi? Siyahi karakter, market sahipleri. Yani 1950'lerin güneyinde siyahi yaşamı böyle değildi. Çok daha büyük baskılar vardı. Tam olarak şeyi hatırlamıyorum. Hikayedeki birkaç noktaya değinmişti. Sanırım savunmasını, yani erkek, bir beyaz erkek bir şey yapıyor ve hani ona karşı mı geliyordu, hatırlamıyorum tam olarak ayrıntısını, ama hani bunu yapamazdı, hani çok gerçekçi değil o zamanki ırk ilişkilerini yansıtma biçimi diye bir yorum vardı şeyde, yazıda, isteyen dinleyicilerimiz okuyabilir. Bir tek o yorumu açıkçası doğru bulmuştum, ilgimi çekmişti. Onun dışında biraz ilgi çeksin diye hani spekülatif bir yazı olduğunu düşünüyorum.
Aşırı sansasyonel bir yazıydı. Yani ilk okuduğun zaman şey diyorsun, aa kesin öldürmüş, bak görüyor musun kadını falan diyorsun. Sonra biraz araştırmaya başladığın zaman görüyorsun ki bu adam öldürüldüğünde kamera önünde öldürülüyormuş bu adam yani. Bir belgesel için Amerika'dan bir kamera ekibi geliyor ve o yapımcılar, gelen ekibin yapımcısı diyor ki muhakkak diyor şey alalım yanımıza diyor, nedir onun adı. Bu yazar ve eşinin silahlandırdığı yerel şeyler var, halk var. Bu halkı silahlandırıyorlar, eğitiyorlar bilmem ne. Ki işte poacherlara karşı şey olsunlar. Bunlar da diyor ki hani bunlardan birini alalım yanımıza, hani belki karşımıza ilginç bir şey çıkar falan. Ve onlar o çekim esnasında adam öldürülüyor. Kamerada hatta şeyi var, kaydı falan var galiba. Ve hani kimin öldürdüğü gözükmüyor da. Ve Dahlia Owens o esnada o alanda bile değil. Yani o çekimin yapıldığı yerde falan bile değil kadın. Kadının galiba üvey evlatları falan oradalar. Emin değilim o bölgedeler. Yani kadının birebir o cinayetten sorumlu olma ihtimali yok gibi bir şey. Sadece işte hani acaba kocasının politikaları, işte o şeyleri, yerel halkı militarize etmesi bilmem nesi falan üzerinden bu cinayet engellenebilir miydi eğer onlar öyle yapmasaydı falan gibi bir yere varıyor sonunda anladığım kadarıyla. O yüzden ben o yazıyı yazan kişiye çok negatif gözle bakıyorum, yani biraz işte tıklanma almak için filmde çıkacağı zaman da böyle bir yazı yazayım. Çok journalism etiğine uygun bir şey değil bence. Belki de para da almıştır.
Bir de cinayet suçu yani hani.
Ha.
Evet.
Ayıp yani.
Yani problemli bir tarihleri olabilir ailenin. Zaten genel olarak.
Hani bunu eleştirip yaz değil mi?
Evet.
Bunun hani ne kadar problemli olduğu üzerine 5 paragraf yazabilirsin yani.
Ama ilk okuduğumuzda hatırlıyorum hepimiz inanamıyorum kadına bak işlediği cinayetten ilham alıp kitap yazmış gibi bir ilk tepkimiz, duygusal tepkimiz bu olmuştu. Benim de aklıma şanssız konuşurken şu geldi, yani muhtemelen oradaki ilişkiler işte avcı, bir yandan korunması gereken bir doğa var, bir yandan umursamazca çok farklı bir ekonominin de içerisinde onu tahrif etmeye çalışan insanlar var vesaire. Yani oradaki o ahlaki dilemma da gayet bu kitaba ilham olmuş olabilir. İlla birinin öldürülmüş olması gerekmiyor. Yani biz evet, bu insanları öldürsek ve bu hayvanları kurtarsak ya da işte ya da şu insanları kurtarsak ya da kendimizi korumak için bunu yapabilir miydik? Bu meşru olur muydu? Böyle daha böyle sinir olabileceğimiz hani Chase Andrews gibi çok daha şey bir karakter üzerine ilham olmuş olabilir gerçekten. Ya bu da bence kitabı oldukça ilginç kılıyor. Tabii ki şimdi çok böyle cinayet üzerinden heyecan yapmaya gerek yok ama hakikaten bu savunma hakkı meselesi hiçbir zaman kolay bir mesele olmayacak zaten. O anlamda bence ilginç bir hikayeydi. Ben o yüzden dinleyicilerimizle de paylaşmamız gerektiğini düşündüm.
Kızlar başta konuşmuştuk ya. Yani bu filmin ismi çok kötü. Sizce nasıl bir isim vererek böyle ilgi çekici hale getirebiliriz? Mesela Sazlıktaki Cinayet nasıl?
Agatha Christie romanı gibi oldu.
Kesinlikle Sazlıktaki Cinayet daha iyi olurmuş.
gerçekten 3 saniye düşünerek daha iyi bir isim bulabiliyoruz.
Hakikaten daha çok insan çekerdi. Diğeri Kaya şarkı söylediğinde gibi bir şey yani.
Ya muhakkak vardır ya, hani orada Where the Crow That Sing şey demek, böyle hani Fizan'da falan gibi bir şey demek. Yani hani çok uzakta, hani ormanın çok içlerinde falan gibi bir şey demek. Hani o anlama gelen bir şey Türkçe'de çok güzel bulunabilirdi gibime geliyor.
Fizan'da aşk.
Fizan cinayeti.
Daha fazla saçmalamadan.
Ya biz şu anda bir şey söyleyeceğim. Bu kitabı öyle her yanıyla konuştuk ki. Hani bu podcast'tan sonra da insanlara gidin okuyun demek birazcık üzücü.
Bence
çünkü
okuması keyifli. Yani
ama her şey spoil oldu arkadaşlar. Biliyorlar artık kitabın sonunu.
Okuyacak olanlar zaten okuyup geliyor, sen merak etme. Ama filmi bence izlesinler. Özellikle dediğim gibi o manzara mükemmel yani. İspanyol yosununa bakmak için izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben İspanyol yosunu olduğu için filme 7 veriyorum.
Güney övücülüğü yapmayalım. Gerçi benim de tek sevdiğim şey o olmasına rağmen. Güney eyaletlerle ilgili.
Ya ben güneyde 3 yıl yaşayıp bir tane güneyli insanla tanışmadan döndüm yani. Açıkçası o güney övücülüğü yapmıyorum. Manzara ya, güzel diyorum
şaka
yani.
Şaka yapıyorum. Filme puan vermek ister misiniz? Kitapla karşılaştırmadan puan verelim. Filmin kendisiyle ilgili. Ondan sonra da kapatalım. Servet ne diyorsun?
Daha demin dedim yani normalde 6'lık bir film ama güzel çekmişler. O yüzden içinde de İspanyol yosunu var diye 7, hatta 7,5. Ben bir daha izlerim. Gerçekten hikayeden ayrı etrafa bakmak için izleyeceğim yani arada.
Ben 8,5 veriyorum.
Oo bayağı yüksek. Yani benim için de 6,5-7. O da kızdan dolayı kırıyorum daha çok puanı. Ve hani kızın gelişimini bence daha eksik anlatmışlar. Yani doğayla olan iletişimini daha fazla gösterebilirlerdi diye düşünüyorum. O yüzden daha kıracağım yani. Luna sen ne puan veriyorsun?
Ben de 7 veriyorum. Genel olarak kitabın yüzü suyu hürmetine daha düşük vermek doğru gelmiyor. Film olarak da bence keyifliydi. Hatta kitabı okumamış olsam, filmi tek başına izlemiş olsam belki daha da çok keyif alırdım. İster istemez kıyas yapmanın da böyle bir şey oluyor. Görsel açıdan çok güzeldi. Bence izlemeye değer. Sonunu bilse bile, yani biraz öyle bir hikaye, hani sonu bilinse bile aslında izlemeye değer bir film. Yani ben açıkçası plotun anlatımından daha önemli olmadığı bir eser olduğunu düşünüyorum filmin de. O yüzden 7'yi, solid bir 7'yi hak ediyor. Eğer işte kız sarışın olsaydı, bazı detayları biraz daha görmüş olsaydık, yani anlatımda biraz daha böyle bir özen hissetseydim, kesinlikle 7,5-8'e oynayacak bir filmdi benim için.
Bir de şeyin etkisi oluyor bende ister istemez. Kızın çocukluğunu, gençliğini falan farklı kişiler oynuyor ya. O kısa bir film için biraz sıkıntılı yani. Mesela House of the Dragon'da da benzer bir şey oldu. Bir bölüm sonra şey değiştiriyor falan. İnsan değiştiriyor. O beni birazcık uzaklaştırıyor galiba hikayeden. Tam inanmıyorum yani. Kitabı okurken ki o etki olmuyor yani. Kitabı
ama çocuk çok yani. İyi değil miydi?
Çocuk çok güzel.
Çocuk kızdan daha başarılıydı.
Çok iyiydi.
Kesinlikle.
Yani o çocuk oyuncunun kesinlikle başka bir yapımda yer alırsa izlemek isterim yani. Çok çok iyiydi gerçekten.
Bence de çok iyiydi.
Ama ben genel olarak bu olaya karşıyım galiba filmlerde. Hoşuma gitmiyor pek yani.
En benzeyenini bulup koymaya çalışıyorlar. Onların da yapacak bir şey, hikaye o. Yani.
Şey çok güzel olmuş yani, House of the Dragon'da ilk oynayan Alicent'la sonra oynayan kadın. İkisi de kızıl olduğu için galiba, bilmiyorum yani. Aynı insanmış gibi geliyor bana. Ama hani o kadar başarılı yapmak çok zor.
Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Kendi adıma Fidro'nun böyle podcast olmadan hemen öncesinde konuştuğumuz bir kitabın 2 yıl sonra filmini konuşup dinleyicilerimizle paylaşmak ayrıyeten duygusal olarak çok güzel bir tecrübeydi. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen Instagram üzerinden ya da diğer platformlar üzerinden bize yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Gerçekten mesajlarınızı ve yorumlarınızı okumayı çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.